Ayrım 28.
Gerçeviks ile Prisina akıllarını başka konular dağıttığı için henüz o noktaya gelememişlerdi ama New Orleans'ta şu anda yani saat 4:30'ken Madame Duvalier kanepesine uzanmış, mücevherlerle dolu ellerini göbeği üzerinde kavuşturmuş. O temel notayı düşünüyor, kafasında düzinelerle maddeyi tartıp zihinsel burnuna sunuyor. İşin aslında ne kadar basit olduğu aklına bile gelmiyordu. Seattle Tacoma havaalanına yakın yerdeki ucuz bir motelde. Saat kaçtı ki orada? 2:30. Teşekkürler Ricky. Blue Jackson'ın aynı cevapla koyun koyuna uyumakta olduğu da gelmiyordu aklına. Evet, Blue'nun yatağında o cevaptan bir iki damla vardı. Eski şişe bir naylona sarılmış yastığın altına sokulmuştu. Ayrıca ne formüllerle boğuşan adamın ne de yalnız kalmış dudakçılarını bastıran Blue Jackson'ın aklına gelemeyecek bir başka şeydi. Bingo pijamanın yol üstünde, onların ayakları dibinde vurulup ölmesi ve serbest kalan arılar ordusunun New Orleans'a dehşet saçmak üzere ve ölüm. Nasıl da nefret ediyordu Wiggs Danny Boy bu kelimeden. Ölüme karşı tepkisi ne dehşet ne de rızaydı. Ne korkuyor ne özlem duyuyordu. Şoka uğramıyor, inkara yeltenmiyor. Yalnızca öfke duyuyordu. Kontrollü bir öfke, meydan okuma daha doğrusu, savaşma. Wiggs ölümle savaş halindeydi. Hiç teslim olmamaya da ahdetmişti. Savaşı Concord Eyalet cezaevindeyken ilan etmişti. Orta Batı yöresindeki bir başka cezaevinden nakledilmişti Concord'a. Gardiyan gözünü kibrit çöpüyle oyduktan sonra hükümlünün kendi başvurusu üzerine. Kör edilme olayının soruşturmasında Doktor Danny Boy'un devlet vesayeti altında bulunduğu sırada sürekli fiziksel ve zihinsel işkencelere tabi tutulduğu ortaya çıktı. Danny Boy'un hayat biçimini ve felsefesini hor gören medya onun hakkında haber yapmaya bayılırdı. Bu işi de bir skandal haline getirirdi. Planda milyonlarca dolarlık tazminat davası da söz konusuydu. Hükümet elbette ki nakil isteğini reddedebilecek durumda değildi. Concord'da Wiggs kendini dostlar arasında buldu. Harvard'da ders vermiş, Cambridge ve Boston'da ortaya çıkan yeni dalga işlere atılmış marjinallerdi bunlar. Ona üniversite kitaplığından kitaplar getiriyorlar, kendi alanıyla ilgili en yeni dergileri, araştırmaları veriyorlardı. Antropoloji, etnobotani, mitoloji ve nörofarmakoloji dallarında ne var ne yoksa geliyordu eline. Ziyaretlerde en yeni dedikoduları anlatıyorlardı ona. Sağlığını kontrol ediyor, ara sıra yazdığı yazıları Psychedelic Review dergisine yolluyorlardı. Spermini taşıyan yarı donmuş ekmeği park alanında hazır bekleyen karısına onlar yetiştirmişti. Ama karısı sonradan onu bırakıp daha çok yanında bulunabilecek bir başka erkeği seçmişti. Huxley Ann bu sperm kaçakçılığı sonucu gelmişti dünyaya. Bu dönem cezaevi hayatının tüm zorluklarına rağmen verimli ve heyecanlı bir dönem olmuştu. Ama düşünmeye yine de pek bol vakti vardı. Doktor Danny Boy o süreyi 60'lı yıllarda yapılanları değerlendirmeye ayırdı. Kendi yaptıklarını da başkalarının yaptıklarını da sonra bu yapılanları tarih içindeki yerine oturttu. Bu yalnızca politika ve ekonomiye önem veren resmi tarih değildi. Çamurun içinden çıktıktan ya da ağaç dallarında sallanmayı bıraktıktan sonra geliştirdiğimiz günlük hayat biçimlerimizi anlatan daha tanıdık bir tarih de değildi. Sinir sistemlerimizin, ruhsal yapılarımızın, düşünce biçimlerimizin nasıl değişip bu hale geldiğini anlatan daha düzeyli ve karmaşık bir tarihti. Wiggs'in vardığı sonuç şuydu. Aydınlanma seçkinci bir durumdu. Bundan memnun olsak da olmasak da böyleydi. Her çağda ve hemen hemen her alanda küçük bir grup aydınlanmış azınlık bulunuyordu. Bunlar hayatlarını bir sonraki evrimsel aşamanın tam eşiğinde yaşıyorlardı. Belki o aşamanın gerçekleşmesine daha yüzlerce yıl vardı. Tarihin belli kilit dönemlerinde bu seçkin azınlıkların biri ya da öbürü bütün kültüre etkileyebilecek kadar genişliyor ya da sesini çıkarabiliyordu. O zaman evrimin yoluna önemli bir taş daha döşenmiş oluyordu. Wiggs aklından eski Mısır'da Akhenaton dönemini, İran'da Zerdüşt dönemini, Yunan ve İslam'ın altın çağlarını, Çin kültürünün birkaç büyük devrini ve Avrupa Rönesansı'nı düşünmekteydi. Keltler'de büyük bir uygarlık yaratabilirdi diye anlatıyordu Priscilla'ya. Tabii eğer kilise onları vaktinden önce kıskıvrak yakalamasaydı. İşte Amerika'da da 1964-1971 yılları arasında buna benzer bir kazan kaynamaktaydı. 60'lı yılları embriyonik bir altın çağı olarak kabul etmenin budalalık değilse bile en azından duygusal bir hareket sayılabileceğini Weeks kendi de kabul ediyordu. Bir kere bu aydınlanmanın cenin devresi yarım kalmıştı ama yine de bir özelliği vardı 60'ların. 20'lerden, 50'lerden, 70'lerden farklı olmakla kalmıyorlardı. Onlardan üstündüler de. Camelot'taki Arthur yılları gibi 60'lar bir hamleydi, uçup geçen bir zaferdi. İnsanlığın önemli sayılacak kadar büyük bir kısmı manevi önemlerini anlamış, nörolojik kaderleriyle flört etmişti. Pırıl pırıl parlayan toplu bir ruhsal uyanış yaşanmıştı. Ta ki barbar, yüzeysel içgüdüler bir kere daha karanlık perdesini bunların üzerine örtünceye kadar. Ayrıca Weeks, Amerika rahminin er geç meyve vereceğine de inanıyordu. Bir sonraki yeni ve aydınlık uygarlığın merkezi olarak Amerika Birleşik Devletleri çok akla uygun bir yerdi. 60'ların olayları en azından toprağı hazırlamıştı. O dönemde mutasyonlarını başarıyla yapmış kişilerden pek çoğu kamuoyunun gözünden uzak, yollarında ilerlemeyi sürdürüyordu. Bundan sonraki çiçek açma dönemi belki de 10 veya 20 yıl kadar yakındı. Gerçi sosyal açıdan 60'lar başarısız olmuştu ama evrim açısından bir kilometre taşı olmuştu. Weeks o baş döndürücü aşma ve uyanma olayına kendisinin de katkıda bulunmuş olmasından gurur duyuyordu. Modası geçmiş değerler sisteminin aşılması, iç gerçeğin büyüklüğü ve zenginliğinin fark edilmesi. Ama yine de doyumsuzdu Weeks. Kaygılıydı, mutsuzdu. Onu tedirgin eden şey cezaevi değildi. Kör olmuş olması da değildi. Bunlar elde edilene karşı ödenmesi şart olan küçük bedellerdi. Aslında onu çocukluğundan beri kovalayan, her zaferini sabote eden, her zevkini donuklaştıran, acılarını artıran, iyimserliğiyle alay eden, yiyeceği dondurmanın içine tüküren bir başka şey daha vardı. Yavaş yavaş anlıyordu. O şey ölüm fikriydi. Eğer insan Weeks gibi aktif bir hayat sürerse, eğer o insanın amaçları, idealleri uğrunda mücadele edeceği nedenleri varsa, o zaman o insan kafasının üzerinde sıçan kılına asılı sallanan kılıca tüm dikkatini veremez. Her birimize bir yolculuk bileti verilmiştir. Eğer yolculuk ilginçse, sıkıcıysa zaten tek suçlusu kendimiz oluruz. O zaman çevremize bakıp zevkini çıkarırız. Ne de çabuk geçiyordur manzara yanımızdan. Çevredeki diğer yolcularla çene çalarız, sık sık kalkıp tuvalete ziyaretler yaparız, günah çıkarırız. Ama bileti kaldırıp da bakmaz, üzerinde yazılı son istasyonun adını okumayız. Oysa açık seçik yazılıdır orada, dipsiz kuyu. Ama yolun sarsıntıları arasında ne kadar görmezden gelirsek gelelim, bizi bekleyen ölüm hep oradadır, perdelerin hemen ardındadır. Daha doğrusu çorabımızın içindedir, bir türlü temizleyemediğimiz bir kire benzer. Eğer insan dindarsa dipsiz kuyuya yuvarlanışını bir mantığa oturtur. Eğer insanın mizah anlayışı varsa bu konuda iyi bir mizah anlayışı şimdiye kadar bulunmuş dinlerin hepsinden daha yararlıdır. İnsan espriyle, alaycılıkla onu en aza indirebilir. Ama hayalet yine de orada durur. Gece gündüz her gün her yaptığımızı elindeki tebeşirle gri bir renge boyar. Yaptığımız şeylerin pek çoğunu bilinçaltımızda dolaylı olarak ölüm düşüncesinden kurtulmak için yaparız. Belki de kendimizi yaptıklarımızla çok değerli, çok vazgeçilmez kılmayı, ölümün bizi almakta tereddüt etmesini sağlamayı amaçlarız. O kılıç kafamıza düşse bile şanslı olup hala hayatta kalanların anılarında yaşayabilmeyi garanti etmek isteriz. Ama Weeks bu anılarda yaşama numarasını yutmuyordu. Akademik ve sosyal tarihte kendine küçük bir dipnotu yazmayı başarmıştı. Daha önemlisi kendince tabii, çağının bilinç evrimine katkıda bulunmuştu. Ama bu tür bir ölümsüzlük kof bir ödüldü. Eğer 60'lı yıllardaki elektronik şamanlık günlerinde geleceği etkileyecek bir şeyler yapabilmişse, meyvelerini toplayabilecek kadar yaşamak istiyordu. Hayattan yeterince zevk alamamış, eğlenmemiş değildi. Yüzme havuzuna salınmış bir elektrikli yılan balığı kadar çok eğlenmişti. Hapiste olsun veya olmasın, gözünde bant olsun veya olmasın, ileride ölecek olsun veya olmasın, bu zevkin henüz sonu gelmediğinden emindi. Fix bu duygusunu Priscilla'ya anlatırken sözlerini vurgulamak için bir yandan onun kalçalarını okşuyordu. Hem o kendini aç gözlü biri olarak da görmüyordu. Yalnızca yaşlanma öyle hızlı, ölüm de öyle nihai bir şeydi ki eninde sonunda hayatın tüm anlamını yok etmeyi başarıyorlardı. Fiziksel zevk, bilimsel buluş, sanat şaheserleri, sosyal gelişme, teknolojik yenilikler, hatta sevgi ilişkileri ve hatta ruhsal mutluluk. Bunların herhangi biri veya hepsi o kara ağırlığı dengeleyebilir miydi? İçimizde en yetenekli, en güzel, en akıllı, en erdemli olanların bile yaşlanıp öleceği gerçeğini dengeleyebilir miydi? İşte Concord cezaevindeki yatağımda yatıp düşünürken birdenbire bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim, dedi Wicks. Çünkü kişisel yok oluşun o sinsi donduruculuğu yanında başka her şey önemsiz kalır. Ölüm herkesin çorbasındaki sinektir. Ölümü insanoğlu hiçbir zaman kabullenememiştir. Bugün ise eskisi kadar bile kabullenmemektedir. Dindar insanlara diyorum ki eğer Tanrı seni sevseydi hiç seni hasta edip öldürür müydü? Mantıklı insana ve zevk sefa düşkününe de diyorum ki ölüm senin mantığınla da keyfinle de alay ediyor. İnsanoğlu sonunda yokuş aşağı inmeye başlayacağını ve düşeceğini bildiği sürece ne gerçek anlamda mutlu ne gerçek anlamda özgür, hatta ne de gerçek anlamda aklı başında olabilir. İşte bu yüzden her şeyi bir kenara bıraktım hayatım. Cezaevindeki hücremi temizledim. Mesleki dergileri, akademik kitapları ve evet, kadın resimleri olan dergileri bile attım. Oysa Alobar sonradan bana bunun bir hata olduğunu öğretti. Her neyse, o andan başlayarak tüm enerjimin her ergini bir tek amaca adamaya karar verdim. Ölümün kökünü kazımaya. Priscilla ona saygı dolu inanmazlık bakışlarıyla baktı. Şey doğrusu, dedi. Bana kalsa bunların hepsi iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Sahi mi? Elbette Wicks, elbette. Canlı olan her şey doğmuştur. Doğmuş olan her şey de sonunda ölmek zorundadır. Bunu önlemek diye bir şey olamaz. Bu evrenin kanunu. Doktor Deniboy çıplak olmasına rağmen bir banka yönetim kurulu başkanı gibi dikleşti. Konferansına başlamadan önce mikrofonu kontrol eden teşrifat müdürleri gibi gözündeki banda tıp tıp vurdu. Sonra şaşılacak kadar yumuşak, dengeli bir sesle evrenin hiçbir kanunu yoktur, dedi. Ama alışkanlıkları vardır. Alışkanlıklar da değiştirilebilir. Seattle'ın yukarısında birkaç kalçalı gökyüzü hala homurdanmaya devam ediyordu. Ricky'nin arabasının cam silecekleri topallaya topallaya çalışıyor, her adımda yakınıyordu. Yağmur bir yandan Voodoo'nun kaldığı motelin damını dövüyor, tıpırtısı Voodoo'nun rüyalarına yeni boyutlar getiriyordu. Bir yandan da Son Gülüş Vakfı'nın camlarına, pencere pervazlarına sıvı telgraf mesajları kaydettirmekteydi aynı yağmur. Ricky Volkswagen'ını kendi evinin kapısına çekti. Motoru susturdu, fırlayıp kapıya doğru koştu. Koşması aslında yağmurdan kaçmak için değil, içeride çalan telefonun son ziline yetişebilmek içindi. Belki arayan Pris olabilirdi. Blue'nun rüyasına boynuzlu, belden aşağısı keçiye benzer bir adam girmişti. Rüyanın fonu sarı bir alevle parıldıyordu. Yaratık çorba gibi bir çamurun içinden Voodoo'nun üzerine doğru ilerlerken ayaklarından gluk gluk diye sesler çıkıyordu. Voodoo kendi kalbinin çarpıntısıyla uyandı. Kendini cinsel bir uyarı içinde bulunca pek şaşırdı ve rahatsız oldu. Rüyasındaki adamla şişenin üzerindeki adamın aynı olduğunu akıl edip şişeyi yastığının altından çıkardı. Bavulunda katlı duran elbiselerin en altına soktu. Karanlıkta pencereye doğru ilerledi, odaya ancak dışarıda yanan neon, boş yer yok ışığının aydınlığı sızıyordu. Pencere sımsıkı kapalı olduğu halde yağmurun kokusu yine de duyulabiliyordu. Seattle yağmuru New Orleans yağmurundan farklı kokuyordu Voodoo'ya göre. Haklıydı da, New Orleans yağmuru kükürt, maden, fırtına ve ter kokardı. Seattle yağmuru, yani kuzeybatı yağmuru ise yeşil buzlar gibi, mürekkepler gibi, jeoloji gibi, sessizlik gibi, balık soluğu gibi kokuyordu. Priscilla ile Wicks'e gelince şömine başı sohbetlerine daha bir yakınlık katması dışında yağmuru hiç hissetmiyorlardı bile. O sahnenin yalnızca fonunu oluşturuyordu yağmur. Şöminedeki zayıflamış ateş gibi. Ön planda hormonlar, sorular, çılgın fikirler vardı. Priscilla, ölümlülüğün insanoğlunu mutsuz eden belli başlı neden olduğu konusunda Doktor Danny Boy'un görüşünü kabullenmeye hazırdı. Adamın bundan önceki tutumunun ölüme dostluk gösteren bir yaklaşım olduğu, ölüme fırsatlar tanıdığı, hatta ona karşı duyarlılığından memnunmuş gibi davrandığı için yapmacık olduğu değerlendirmesine de anlayış gösteriyordu. Ama adamın o sıçan kılını yakalayıp kafasında sallanan kılıcı yok edebileceği inancı, Priscilla'ya insanı deli edebilecek bir saçmalık gibi gözüküyordu. Wiggs dedi, aldığın o garip ilaçlar, o orman böğürtlenleri, Amazon öz suları falan, bildiğimiz DSD'yi saymazsak sakın senin beynini fiziksel olarak etkilemiş olmasın. Yo, hayır sevgilim, öyle bir şey yok. Bir takım hücreleri elbet hırpalamışlardır ama bunun zararı değil, yararı olmuştur. İnsan ağacın bol meyve vermesini isterse onu zaman zaman budamak zorundadır. Sinir hücreleri içinde aynı durum vardır. Bazı kimseler buna beynin hasara uğraması derler ama ben buna sağlıklı budama diyorum. Bu söz üzerine yağmur bile durakladı. Havanın durulması, sohbete ara verilmesi sonucunda bir süre her şey sessiz kaldı. Az sonra Wiggs onun meme başını dudakları arasına aldı. Kane Mayutuni, savaş divanında çelik bezelyeleri parmaklarıyla yoklayıp duran kaptan Quick gibi ovaladı. Bum! Minik pembe bezelyeler dikleşiverdi. Eski bir savaş gazisinin zaman zaman vatan sevgisiyle dikleşmesi gibi. Pris içinden güçlü dürtülerin harekete geçtiğini hissediyordu. Birden üst kattan güm güm diye bir ses duyuldu. Nedir o diye sordu Pris. Wiggs meme başını bıraktı. Morgenstern dedi. Umarım Hukley Anne'i uyandırmaz. Ne yapıyor yukarıda öyle? Morgenstern'in hep yaptığı bir dans bu. Ölüme karşı bir dans. Wiggs neler oluyor bu tımarhanede? Yani demek istediğim burada senin laboratuvar falan gibi bir şeyin yok. Ama dans edip duran Nobel ödüllü bir kimyagerin var. Gecenin üçünde kendi kendiyle dans ediyor. Ya da Allah bilir bir kanguruyla dans ediyor. Sesi daha çok öyle gibi. Hem sen ebediyen yaşayacağına gerçekten inanıyor musun? İnanmıyorum de bana lütfen. İnanmıyorum. İnanmıyor musun? Pris rahatlamış gibiydi. Hayır, Wiggs Danny Boy'un ebediyen yaşayacağına inanmıyorum ama gelecek kuşaklar belki yaşayacaktır. Huxley en büyük ihtimalle yaşayacaktır. Ama buna rağmen ben de bana tanınan kotayı aşacağımı sanıyorum. 120. doğum günümü kutlayabilirim hem de rahatlıkla. Ama nasıl, hem de niçin? Bu orta yaş krizinin şatafatlı rokoko bir türü mü yoksa? Yaşlanmak dünyanın en doğal şeyidir. Danny Boy homurdandı. Evet, ama işte senin yanıldığın yerde orası sevgilim. Bir rahibe için jartiyer takmak ne kadar yanlışsa, senin de böyle düşünmen o kadar yanlış. Tekrar homurdandı, parmağının eklemini göz bandına, poker fişinde kurt arayan gerizekalı bir ağaç kakan gibi vurmaya başladı. Yaşlılık bir hastalıktır, belki doğaldır ama sağlık da doğaldır. Üstelik ötekinden çok daha iyidir. Aslında paslanma da doğal bir şey, öyle değil mi? Ama paslanma önlenebilir. Eğer önlemezsen makineni mahveder. Yaşlanma için de aynı durum söz konusu. İnsan yaşlanır çünkü vücudunun paslanmasına izin verir de ondan. Pas mı ama? Ben hücrelerin dejenere olmasından söz ediyorum. Hücrelere aşırı okside serbest köklerin ve toksinlerin dolmasından söz ediyorum. Sağlıklı hücre üretiminin nükleik asitlerdeki sürekli bozulma nedeniyle kısıntıya uğramasından söz ediyorum. Bunların hepsi paslanmanın bir türüdür. Ve de önlenebilir, öyle mi? Önlenebilir. O halde neden doktorlar bilmiyor bunu? Ortaçağ denizcileri dünyanın yuvarlak olduğunu neden bilmiyorlardı demek gibi bir soru bu da. Birkaçı biliyordu. Tabii bugün de yaşlanmanın aslını bilen birkaç doktor var. Susup ateşe doğru baktı. Neden sonra gülümseyip konuştu. Alobar dünyanın yuvarlak olduğunu ta o zamandan biliyormuş. Yaşlanmamanın sırrını da kendine göre biliyor işte. Ha evet, Alobar, hiç paslanmayan odacı. Son zamana kadar paslanmamayı başarmıştı. Ben hikayeme devam edeyim. Elbette et. Önce bir öpücük. Concord'da Doktor Danny Boy hücresindeki eski, bazılarına göre sözde, mesleğiyle ilgili tüm dergi ve kağıtları toparlayıp attıktan sonra yavaş yavaş onların yerine gerontoloji, genetik ve uzun ömürle ilgili malzemeyi biriktirmeye başlamıştı. Cezaevinde olmasına rağmen Kuzey Amerika, Avrupa ve Japon üniversitelerinde ya da özel kuruluşlarda, örneğin Bjorkstrand Araştırma Vakfı, Montesana Laboratuvarları, Meninger Kliniği ve Sovyet Gürcistan'daki Morfoloji Deneme Enstitüsü'nde yapılan en son araştırmaların durumunu yakından takip edebiliyordu. Haftada bir tek telefon etmesine izin verildiği halde suçluluk duya duya karısı ve küçük kızının numarasını çevirmek yerine Cornell'deki biyoloğu Nebraska Üniversitesi'ndeki gerontoloğu aramaktaydı. Sır gibi saklanan bir bilimin son ipuçlarını öğrenmek hiç de kolay olmamakla birlikte Dr. Danny Boy aslında becerikli bir insandı. Makbul sayılmayacak bir adreste ikamet ettiği halde çok da çekiciydi. Öğrendiği şeyler ona cesaret veriyor, onu sevindiriyordu. Tabii genç kalma araştırmalarına daha çok para ve çaba tahsis edilmemesine de üzülüyordu. Atom bombasını oluşturan girişime benzer büyük bir ulusal girişimde bulunulsa, hayatımıza bir anda 50 yıl eklememiz işten bile değildi. Buna kesinlikle inanıyordu. Bir yandan biriktirdiği bilgilerden şahsen yararlanamadığı için de üzüntü içindeydi. Örneğin işin bir yönü beslenmeyle ilgiliydi. O konuda hemen bir takım uygulamalara girişebilirdi. Oysa cezaevi yemekleri, bir nişasta ve şeker fırtınası, bir yağ asidi musonu yaratan, makineyi paslandırmakta en etkili türden yemeklerdi. Vicks'in ruhsal durumu bir o yana bir bu yana sallanır oldu. Bir gün Ukla'daki bir araştırma sonucuna sevinip keyifleniyor, Meksika lokantalarından birinde yumurtadan yeni çıkmış bir sinek gibi iyimser oluyordu. Kendi kusursuz tako anlayışı olabilecek bir böcekti sinek. Ama ertesi gün parasız araştırmaların yavaşlığı, cezaevindeki hayatın berbatlığı onu tekrar kötümserleştiriyor, kendini kara bir gölün dibine demirlemiş, teneke bir denizaltının içindeymiş gibi hissetmeye başlıyordu. Derken bir gün Vicks yine küfürler ve lanetler yağdırıp dururken, MIT'de bir patlama olayı yer aldı. Vicks'in çalışma ve raporlarını incelediği kuruluşlardan biriydi orası. 3 ay kadar sonra da patlamanın rüzgarı Al Barr adlı yeni bir hükümlü kılığında cezaevine kadar geldi. Üniversitedeki bomba patlamasının suçlusu olan bu adam çok geçmeden Danny Boy'un periskop merceğine kıvrılıp duran pancar yaprakları ekecekti. MIT laboratuvarının bombalandığını ilk duyduğunda Vicks çok üzülmüştü. Orada büyük aşamalar yapılıyordu. Sirklerde kanişler nasıl çemberlerden atlıyorsa, oradaki bilim adamları da molekülleri öyle atlatmayı başarıyorlardı çemberlerden. Başka kuruluşların bilim adamları yaşlanma denilen amansız ve esrarengiz sürecin zorluklarından söz ederken, MIT deneylerini yapanlar, yaşlanmayı yavaşlatma konusundan sanki olabilir bir şeymiş gibi söz etmekteydiler. Hatta kamuoyuna toplumun doğal nedenlerden gelen ölümleri tümüyle ortadan kaldırabileceğini açıklamış bulunmaktaydılar. Danny Boy kendilerini sıradan amaçlardan kurtarmayı başaran insanlara hayranlık duyardı. Üniversite laboratuvarını bombayla havaya uçurmaktan suçlu bulunan orta yaşlı odacının bir tür Hristiyan fanatik olacağını, içine attığı cinsel arzulardan yarı çıldırmış ya da kutsal kitabın şiirsel cümlelerini kendine şiar edinmiş bir şarlatan olacağını sanıyordu. Bıçak burunlu, gergin dudaklı, kendini Tanrı'nın elçisi sanan, bilim adamlarını Tanrı rolü oynadıkları için kendi kararıyla cezalandırmaya kalkan biriyle karşılaşacağını bekliyordu. Yani sözün kısası, canavar filmlerinin sonunda deli doktorun şatosunu yakan köylüleri simgeleyen bir adam bekliyordu karşısında. Bu manyakla aynı çatı altında yaşayacağını öğrendiği zaman yüreğinde öç alma duygusu yeşil bir kurt gibi kıpırdanmaya başlamıştı. Al Barr'ın Concord'daki en kendine hakim, en gururlu ve sakin kişi olduğunu görünce biraz sarsıldı. Adamın omurgasındaki diklik, gözlerindeki safir gibi parıltı, davranışı, zekası, ona yaptığını bilir gülümsemesi iyice şaşırttı onu. Vicks'in iyi günlerinde attığı kahkahalar, gerçi gergin cezaevi havasını müzikli bir makas gibi kesip parçalardı. Ama Barr'ın gülümsemesi sanki taştan yontma gibi muammaydı. Gizli tellerle bir kahramanlık sinirine bağlanmış da klasik heykellerin yüzünü süslüyormuş gibi bir havası vardı. Üzerinde esrarengiz bir hava ve çok ilginç yaralar vardı. Bu adamın sıradan bir odacı olamayacağına karar verdi Vicks. Oysa adamın yıllar önce Boston'daki Türk hamamının taşlarını silerek hayatını kazandığını bilmeyen yoktu. MIT'de işlenen suçun nedenlerini giderek daha çok merak ediyordu.